Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 21.
Bu kent İran sınırından hemen önce Belucistan'ın fanatik batı bölgesinde bulunmaktadır. Bir zamanlar uyuşuk, pis kokulu bir balıkçı köyüyken zaman içerisinde gelişerek özellikle kaçakçılık işlerinde, çoklukla da esrar kaçakçılığında kullanılan önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi haline gelmiştir. İslam uyuşturucu kullanılmasını suç olarak kabul etmektedir. Ancak bu yalnızca Müslümanlar için geçerlidir. Eğer batılı kafirler kendilerini zehirlemek, üstelik de bu imtiyaz için para ödemek istiyorlarsa bu Allah'ın gerçek kullarını ve peygamberin takipçilerini ilgilendirmezdi. Ve böylece İran, Pakistan ve özellikle de Afganistan'da haşhaş yetiştirilir, hemen orada rafine edilerek baz morfin haline getirilir ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürücü eroin haline getirileceği batıya götürülür. Bu kutsal ticarette Gwador önemli bir rol oynamaktadır. Quetta'da maskesini düşürebilme olasılığı olan her paştundan uzak durmaya özen gösteren Martin, yine kamyonuyla Gwador'a gitmekte olan bir Beluçi bulmuştu. Başına ama yalnızca Afganistan'da 5 milyon Afgan'a ödül konmuş olduğunu Martin ancak Quetta'ya vardığında öğrendi. Kamyondan indiğinde iyi şanslar şef sözlerini duyalı 3 gün olmuştu ve hoşnutlukla bir bardak yeşil çay içmek üzere bir sokak kahvesine oturdu. Bekleniyordu ama onu bekleyenler yerli halktan değildi. Predator'lardan ikisi Tomb Raider'den 24 saat önce ayrılmışlardı. İşaretlenmiş alan üzerinde UAV'ler, dipnot pilotsuz casus uçağı, sırayla gece ve gündüz sürekli olarak devriye gezeceklerdi. General Atomics tarafından üretilen UAV RQ-1 ile Predator dışarıdan bakıldığında pek bir şeye benzememekle, sanki doğruca bir uçak mühendisinin karalama defterinden uyarlanmış gibi görünmektedir. 8 metre uzunluğunda ve kurşun kalem inceliğindedir. Martı kanatlarının genişliği 14 metredir. Arka tarafında pervaneleri döndüren, son derece az yakıtla çalışan ve 100 galonluk bir yakıt tankına bağlı olan 113 beygir güçlü tek bir Rotax motoru bulunmaktadır. Bu çelimsiz motoruyla yine de 117 mil hıza ulaşabilmekte ya da 73 mil hızla süzülebilmektedir. Havada en fazla 40 saat kalabilir. Normal görevler sırasında üstünden 400 deniz mili uzaklaşır, hedef bölge üzerinde 24 saat geçirir, sonra da üsse geri döner. Motoru arkada itişli bir uçuş cihazı olduğundan yön kontrolü ön taraftadır. Bu sistem elle çalıştığı gibi uzaktan kumandayla yeni bir komut gelene dek aynı işlemi sürdürmesi ayarlanabilir. Predator'ın asıl müthiş yanı soğan şeklindeki burnunda gizli olan, çıkarılabilir nitelikteki Skyball Avionics Pod'dur. Dipnot, füze uyarı sistemi. İletişim sistemleri yukarıya doğru yerleştirilmiştir ve iletişim tamamen uzaydaki uydular aracılığıyla gerçekleştirilir. Uydular Predator'ın yolladığı tüm fotoğraf ve ses kayıtlarını üsse gönderirler. Aşağı yönelik sistemler ise Link Synthetic Aperture, dipnot, adomik yüksek çözünürlü uçaklara monte edilen 48 santim çapında radar. Radarı ve fotoğraf çekmek için kullanılan L3 Westcam'dır. Dipnot, çok gelişmiş iletişim sistemi. Umman üzerine yerleştirilmiş olan ikisi gibi daha modern olan türleri multispectral. Dipnot, iletişim sistemlerinde yüksek hız, geniş yayın alanı, radar izlemesinde hiç hatasız yer bulma. Hedefleme sistemleriyle gece karanlığını bulutları, yağmur dolu ve karı kolayca delebilirler. Afganistan'a girildiğinde en güzel hedefler belirlenmiş ancak bunlara zamanında saldırılamamıştı. Bunun üzerine Predator geliştirilmek üzere üretici firmaya geri gönderilmiş ve yeni modele bir de cehennem ateşi füzesi eklenmişti. Böylece gökyüzündeki göz artık silahlanmıştı. 2 yıl sonra El-Kaide'nin Yemen şefi 4 suç ortağıyla birlikte bir Land Cruiser ile ülkenin iç kısımlarında gizli kampından ayrılırken Tampa, Florida'daki bir ekranda birkaç çift Amerikalı gözün onu izlemekte olduğundan habersizdi. Komuta üzerine cehennem ateşi Predator'ın karnından ayrıldı. Birkaç saniye geçmeden Land Cruiser ile yolcuları adeta buhar olup yok oldular. Ve Florida'daki düz plazma ekranın başındakiler olanları renkli görüntülerle anında izlediler. Tomb Raider'daki iki Predator silahlandırılmamıştı. Görevleri yalnızca görülmeden, duyulmadan, radarlar tarafından algılanmadan 4000 metre yükseklikte turlayıp aşağılarındaki deniz ve toprakları izlemekti. Gwador'da 4 cami vardı. Ancak İngilizler Pakistan'daki ISI'den en küçük olan 4. caminin kökten dinci kışkırtıcıların beşiği olduğunu öğrenmişti. Çoğu küçük camide olduğu gibi burada da müminlerin yaptığı bağışlarla geçimini sağlayan tek bir imam vardı. Bu imam caminin kurucusu olan İmam Abdullah Halabi idi. Cemaatini çok iyi tanıyordu ve vaaz verdiğinde oturmakta olduğu yüksek çeyerden yeni gelen birisini tek bir bakışta fark edebiliyordu. Bu defa da başında Taliban türbanı olan arkadaki adam gözüne çarpmıştı. Merhametli Allah'ın selamı üzerine olsun diye kısık bir sesle konuştu. Urduca değil, Arapça bir selamlama biçimi seçmişti. Senin de öyle imam. O da Arapça karşılık vermişti. Ancak imam adamın dilindeki Paştun aksanını hemen ayrımsamıştı. Tahminlerinde yanılmıyordu, bu adam aşiret topraklarından geliyordu. Dostlarım ve ben şimdi Madafa'ya gidiyoruz dedi. Bize katılıp bir fincan çay içmek ister misin? Paştun bir an düşündükten sonra vakur bir edayla olur anlamında başını salladı. Camilerin çoğunda dua, dedikodu ve dini eğitim için kullanılan bir tür sosyal kulüp olan Madafa vardır. Batıda gençlerin beyinlerinin yıkandığı yer çoğunlukla burasıdır. Ben İmam Halabi, yeni dostumuzun da bir adı var mı? Martin hiç duraksamadan Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ön adını ve özel kuvvet albayının soyadını söyledi. Ben Hamid Yusuf. Hoş geldin Hamid Yusuf dedi imam. Görüyorum Taliban türbanını takmaya cesaret ediyorsun. Sen de onlardan biri miydin? 1995'te Kandahar'da Molla Ömer'in yanına gelişimden beri. Caminin arka tarafında derme çatma bir yer olan Madafa'da yaklaşık bir düzine adam oturuyordu. Çaylar ikram edildi. Martin adamlardan birinin gözlerini ayırmadan ona bakmakta olduğunu fark etti. Sonra adam heyecanla imamı kenara çekti ve fısıltıyla hızlı hızlı bir şeyler söylemeye başladı. Televizyon denen aletteki pis resimlere bakmak rüyasında bile aklına gelmezmiş. Ama bir dükkanın yanından geçmiş ve vitrininde bir televizyon varmış. O adamın bu olduğundan eminim diye tısladı. Yalnızca 3 gün önce Kabil'den kaçtı. Martin Urduca bilmiyordu ama hakkında konuşulduğundan emindi. İmam Batı'nın sunduğu tüm yeniliklerden tiksiniyor olabilirdi. Ama çoğu gibi o da Hristiyan ülkesi Finlandiya'da Nokia firması tarafından üretilseler de lanet olası cep telefonlarının son derece kullanışlı olduğu görüşündeydi. 3 dostuna yabancıyı lafa tutmalarını ve gitmesine izin vermemelerini buyurdu. Sonra mütevazi odasına çekilerek birkaç telefon görüşmesi yaptı. Son derece etkilenmiş olarak geri döndü. En başından bu yana bir talip olmak, tüm ailesini ve aşiretini Amerikalılar yüzünden yitirmiş olmak, Yanki istilasına karşı mücadele veren neredeyse bütün kuzey cephesine komutanlık etmek, Kalai Cangi'deki cephaneliğin kapılarını kırmak, Amerikan cehenneminde 5 yılın üstesinden gelmiş olmak, Washington aşığı Kabil hükümetinin pençelerinden kurtulmak, bu adam herhangi bir mülteci değil, bir kahramandı. İmam Halabi Pakistan'da olmakla birlikte Amerikalılarla işbirliği yaptığından dolayı İslamabad'daki hükümetten nefret ediyordu. Tüm sempatisi El-Kaide'ye yönelmişti. Diğer yandan adamın hakkını yememek için kendisini yaşamının sonuna dek bolluk içerisinde yaşatabilecek olan 5 milyon Afganlının onu bir an için bile cezbetmediğini de belirtmek gerekir. Mafada'ya geri dönüp eliyle yabancıyı yanına çağırdı. ''Kim olduğunu biliyorum.'' diye fısıldadı. ''Sen o Afgan dedikleri adamsın.'' Benim yanımda güvendesin ama Gvador için aynı şey geçerli değil. ISI ajanları 4 bir yanı sardılar ve başına büyük bir ödül konmuş. Şu anda nerede kalıyorsun? Hiçbir yerde. Kuzeyden yeni geldim diye karşılık verdi Martin. Nereden geldiğini biliyorum. Bütün haber programları bunu anlatıyor. Burada kalmalısın ama çok uzun değil. Bir şekilde Gvador'dan ayrılmalısın. Güvenli bir biçimde yolculuk yapabilmen için belgelere ve yeni bir kimliğe ihtiyacım var. Belki tanıdığım biri bize yardımcı olabilir. Medreseden küçük bir oğlanı limana gönderdi. Aradığı tekne orada değildi. 24 saat sonra gelecekti. Ancak çocuk teknenin hep demir attığı yerde sabırla beklemeye başladı. Faysal bin Selim Katar'da doğmuştu. Küçük bir köyün yakınlarında suları çamurlu ırmağın kıyısında bulunan bir kulübede yaşayan yoksul bir balıkçının oğluydu. Bu köy daha sonra bu bölgede petrolün bulunması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurulması, İngilizlerin çekilip Amerikalıların gelmesinden sonra ülkenin işlek başkenti olacak olan Doha'ydı. Ama bu ülkeye gürleyen bir şelale gibi para akmaya başlamasından çok önceydi. Çocukluğunda yoksullukla tanışmış ve beyaz derili soylu yabancıların önünde otomatik olarak öne eğilmeyi öğrenmişti. Ancak Bin Selim delikanlık çağına geldiğinde günün birinde dünyada önemli bir yer edinmeye karar vermişti. Bunun için seçtiği yolda en iyi bildiğiydi, deniz. Bir yük gemisinde güverte tayfası olarak işe girdi ve gemisi Masirah Adası ve Umman'ın Dofari eyaletinin kıyılarından İran Körfezi'nin diğer ucundaki Kuveyt ve Bahreyn limanlarına seyrettiğinde işlek zekası sayesinde pek çok şey öğrendi. Her yerde elinde satacak şeyleri olan ve bunları ucuza satmaya hazır olan birileri olduğunu öğrendi. Ve bir yerlerde de bu malları satın almak isteyen ve bunun için iyi para ödemeye hazır birilerinin olduğunu. Bu ikisi arasında gümrük diye adlandırılan bir kurum vardı. Faysal bin Selim böylece kaçakçılıkla zengin olma yolunu seçti. Yolculukları sırasında hayranlığını uyandıran pek çok şey gördü. Güzel kumaşlar ve halılar, İslam sanatı, gerçek kültür, antika Kur'an-ı Kerimler, eski çağlardan kalma yazıtlar, büyük camilerin eşsiz güzelliği. Gördükleri arasında bir de nefretini uyandıran şeyler vardı. Zengin batılılar, güneşte suratı istakoza dönüşmüş domuz suratlılar, minicik bikinileri içerisinde tiksindirici kadınlar, sarhoş adamlar ve haksız yere sahip oldukları onca para. Diğer yandan çöl kumlarının arasından siyah şelaleler haline fışkıran bu paradan körfez ülkelerinin de yararlandıkları dikkatinden kaçmamıştı. Ve bir de batılı alışkanlıklar sergilemeye, ithal içkiler içmeye ve altın fahişelerle yatmaya başladıklarını gördüğünde onlardan da aynı derecede nefret etmeye başlamıştı. 45 yaşlarındayken Gwador limanının rıhtımında küçük bir Beluçi'nin onu beklemesinden yaklaşık 20 yıl önce Faysal bin Selim'in başına iki şey geldi. Kazandığı paralardan yeterince biriktirerek Umman'ın Sur kendine mükemmel bir el işçiliğiyle inşa edilen gösterişli bir Arap yelkenlisi satın aldı. Ve bu gemiye Raşa yani İnci adını verdi. İkinci olarak da ateşli bir Vahabi oldu. Ortaya Maududi ile Seyyid Kutlub'un öğretilerini izleyen yeni peygamberler çıktığında delalet ve dejenerasyonu yayan güçlere karşı cihat ilan ettiklerinde o da onların yanındaydı. Genç adamlar Afganistan'daki Allahsız Sovyetlerle savaşmaya gittiklerinde dualarını onlardan eksik etmedi. Başkaları Batı'nın para tanrısının kulelerine uçaklarla çarptığında da yere diz çökerek onların gerçekten Allah'ın cennet bahçesine girebilmeleri için dua etti. Etrafına karşı ise hep Raşa'nın nazik, tutumlu, titiz, dini bütün kaptanı ve sahibi olarak kaldı. İşi gereği Körfez'in tüm kıyıları boyunca ilerliyor ta Umman denizine kadar gidiyordu. Başına dert almak istemiyordu. Ancak gerçek bir müminin yardıma ihtiyacı olduğunda ister para yardımı olsun, ister onu güvenli bir yere götürmek olsun elinden geleni yapardı. Hadramut'ta ele geçirilen ve Riyad'daki bir hücrede sorgulanan bir Suudi, El-Kaide eylemcisinin Bin Laden'in şahsına iletilecek son derece gizli mesajların bir ulağa sözlü olarak iletildiğini, yakalanmaktansa kendi yaşamına son vermeye hazır olan ulağın bu mesajı ezberlediğini ve Suudi Yarımadası'ndan genellikle bir gemiyle ayrıldığını ağzından kaçırması üzerine batılı güvenlik güçlerinin dikkatini çekmişti. Söz konusu gizli ulak Beluçi sahilinde gemiden iniyor ve mesajı kuzeye, Vaziristan'a, şeyhin kalmakta olduğu gizli mağaralara götürüyordu. Geminin adı Raşa idi. ISI'ın onayı ve desteğiyle gemi ele geçirilmemiş, yalnızca yakın takibi alınmıştı. Faysal bin Selim bir gemi dolusu beyaz eşyayla Dubai'nin vergiden muaf antreposundan Gwador'a döndü. Orada buzdolabı, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve televizyon gibi eşyalar serbest liman mağazalarında olduğundan çok daha ucuza alınıyordu. Körfez'e bir gemi dolusu Pakistan halısı götürme siparişi almıştı. Bu halılar Dubai ve Katar sahilleri önündeki adalarda lüks villalar satın alan zengin batılıların ayaklarının altına sermeleri için esir çocuklar tarafından incecik parmaklarıyla dokunuyordu. Çocuğun anlattıklarını ciddi bir ifadeyle dinledikten sonra başını olur anlamında salladı. İki saat sonra gemideki yükü Pakistanlı gümrük memurlarını rahatsız etmeden ülke içine götürülmek üzere güvenli biçimde yola çıkardıktan sonra Raşa'yı Ummanlı güverte tayfasına emanet etti ve vakarlı bir biçimde Gwador meydanından geçerek camiye girdi. Yıllardır Pakistan'da ticaret yaptığı için bu kibar Arap Urdu dilini oldukça iyi öğrenmişti ve imamla da bu dilde sohbet etmeye başladı. Çayını içti, iki tatlı yedi ve parmaklarını pamuklu mendiline sildi. Arada sırada başını sallamış ve Afgan'a kaçamak bakışlarla bakmıştı. Sıra cezaevi aracından kaçışına gelince takdir eden bir ifadeyle gülümseyerek Arapça konuşmaya başladı. ''Şimdi Pakistan'dan ayrılmak istiyorsun öyle mi birader?'' ''Bana burada yer yok.'' diye karşılık verdi Martin. ''İmam haklı. Gizli polis beni er ya da geç bulup Kabil'deki köpeklere geri götürecektir. Oraya gitmektense hayatıma son veririm daha iyi.'' ''Buna yazık olur.'' diye mırıldandı Katarlı. ''Peki seni Körfez ülkelerine götürürsem orada ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Gerçek müminleri bulmaya çalışacak ve onlara elimden gelen yardımı yapacağım.'' ''Peki bu elinden gelen yardım nedir?'' ''Savaşabilirim ve Allah adına yapılan kutsal savaşta canımı feda etmeye hazırım.'' Kibar kaptan bir süre düşündü. ''Halılar gemiye yarın sabah karanlığında yüklenecek.'' dedi sonunda. ''Bu iş birkaç saat sürer. Deniz suyundan zarar görmemeleri için onları güverte altına özenli bir biçimde yerleştirmek gerekiyor. Sonra yelkenleri minik durumda açılacağım ve dalga kıran boyunca ilerleyeceğim. Adamın biri buradan güverteye atlamaya kalksa kimsenin ruhu bile duymaz. Geleneklere uygun biçimde vedalaştıktan sonra adam oradan ayrıldı. Karanlıkta çocuk Martin'i limana götürdü. Martin ertesi sabah hemen tanıyabilmek için Russia'yı dikkatle inceledi. Saat 11'e doğru gemi dalga kıran boyunca ilerlemeye başladı. Aradaki mesafe 2,5 metre kadardı. Martin birkaç adım koşarak güverteye sıçramayı başardı. Ummanlı dümendeydi. Faysal bin Selim yumuşacık bir gülümsemeyle Martin'i selamladı. Elini yıkaması için konuğuna taze su ve lezzetli hurma ikram etti. Öğlen olduğunda yaşı daha büyük olan adam yük ambarının kapağının üzerine 2 seccade yaydı. İki adam öğle namazlarını kılmak üzere seccadelerin üzerine yan yana diz çöktü. Bu Martin için bir sesin diğer sesi bastırdığı kalabalıklar haricinde ilk namaz kılışıydı. Tek bir sözcüğünü bile aksatmadan duasını tamamladı. Bir ajan dışarıda soğukta tehlikeli karanlık bir görevdeyken üstleri çoğu zaman evlerinde sabırsızlık içerisinde ondan iyi olduğuna, hala yaşadığına, özgür olduğuna, görevine devam ettiğine dair bir haber gelmesini beklerler. Bu haber ya telefonla arama, gazetedeki küçük bir ilan, duvara tebeşirle atılan bir çizik, önceden kararlaştırılmış bir yere bırakılan not şeklinde ajanın kendisinden gelir ya da ajanın kendisiyle doğrudan bağlantıya geçmeden onu uzaktan izleyen ve gördüklerini ileten bir üçüncü kişiden gelir. Buna yaşam belirtisi adı verilir. Birkaç gün üst üste haber gelmeyince yüksek rütbeli ajanlar telaşlanmaya başlarlar. Tom Wright'te öğlen, İskoçya'da kahvaltı zamanı, Tampa'da ise geceydi. Tom Wright ile Tampa'dakiler Predator'ın gördüğü her şeyi görmekle birlikte bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Zaten bilmeleri de gerekmiyordu, emir böyleydi. Ama Edsel hava üssü biliyordu. Ay ne kadar net biçimde Afgan'ın alnını yere indirişini ve Russia'nın güvertesinde namaz kılışını izlediler. Operasyon merkezindeki ekranların önünde bulunanlar sevinç içerisinde haykırdılar. Birkaç saniye sonra kahvaltı masasında oturmakta olan Steve Hill, telefonda kendisine söylenenlere kulak kabarttı. Sonra ayağa fırlayarak karısına hiç beklemediği kadar ateşli bir öpücük verdi. 2 dakika sonra Marek Gumiyeni'nin Old Alexandria'daki yatağının başındaki telefonda çalmaya başladı. Gumiyeni uyandı, kendisine söylenenleri dinledi, gülümsedi. Bravo diye mırıldandı ve yeniden uykuya daldı. Afgan hala rotasındaydı.
Ayrım sonu.